Merhaba, bugün yine çok önemli bir meseleyi konuşalım diyoruz. Su. Dünya genelinde temiz suya erişim giderek daha da zorlaşıyor biliyorsun.
Evet, rakamlar da pek iç açıcı değil maalesef.
Aynen. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 2 milyardan fazla insan güvenli içme suyuna ulaşamıyor. Ve daha da endişe verici olanı 2030'a kadar kuraklık yüzünden 100 milyonlarca insan yerinden olabilirmiş.
Korkunç bir tablo gerçekten. Yeraltı suları da alarm veriyor zaten.
İşte tam da bu noktada insan düşünüyor, yeraltı suları tükenirken bu devasa su kütleleri yani okyanuslar bir çözüm olabilir mi acaba?
Mantıklı bir soru tabii. Orada inanılmaz bir su var ama tuzlu.
İşte bugün tam da bu tuzlu su meselesine farklı bir açıdan yaklaşan Los Angeles merkezli Oceanwell diye bir girişimi ve onların oldukça ilginç teknolojisini konuşacağız.
Evet, okyanusun kendi basıncını kullanma fikri kulağa ilginç geliyor.
Evet, elimizde de okyanus basıncıyla tatlı su, Oceanwell'ın çığır açan teknolojisi başlıklı bir yazı var. Ona dayanarak ilerleyeceğiz. Amacımız da bu teknolojinin nasıl çalıştığını, ne gibi artıları eksileri olduğunu ve bu küresel su sorununa en azından bazı yerler için bir çare olup olamayacağını senin için anlamak.
Harika. Hadi bakalım. Nedir bu işin aslı?
Başlayalım o zaman. Şimdi deniz suyunu tatlı suya çevirmenin bilinen bir yolu var zaten. Hep duyuyoruz. Ters ozmoz.
Evet, ters ozmoz en yaygın yöntem.
Bu tam olarak ne demek ve neden bu kadar yaygınlaşmış durumda?
Şöyle anlatayım. Ters ozmoz aslında konsept olarak basit. Deniz suyunu alıyorsun, çok ama çok yüksek bir basınç uygulayarak onu özel yarı geçirgen dediğimiz zarlardan yani membranlardan geçmeye zorluyorsun. Bu zarlar suyun geçmesine izin veriyor ama tuz, mineraller gibi daha büyük molekülleri tutuyor. Sonuçta bir tarafta içilebilir su, diğer tarafta da yoğun tuzlu bir su kalıyor.
Anladım.
Kaynakta adı geçen Delft Su Eğitimi Enstitüsü'nden Sergio Salinas Rodriguez de diyor ya, bu şu anda tuzdan arındırma için mevcut en iyi teknoloji. Özellikle Suudi Arabistan, BAE gibi ülkelerde yıllardır kullanılıyor.
Tamam. Yani işe yaradığı kesinleşmiş bir yöntem. Ama anladığım kadarıyla bu geleneksel yöntemi ciddi sıkıntıları var, değil mi? Yazıda özellikle iki şeyden bahsediliyor. Enerji tüketimi ve atık meselesi.
Hem de nasıl sıkıntılar. İki tane devasa problem var aslında. Birincisi o suyu o minicik gözeneklerden ittirmek için gereken basınç. İnanılmaz bir enerji harcıyor. Düşünsene tonlarca suyu sürekli o yüksek basınç altında tutacaksın. Bu hem maliyeti fırlatıyor hem de genelde bu enerji fosil yakıtlardan geldiği için tatlı su üretirken bir yandan da iklimi değiştiriyorsun. Ciddi bir karbon ayak izi yani.
Evet, bu önemli bir çelişki.
İkincisi de belki çevre açısından daha bile kritik olan salamura dediğimiz o atık su. Arıttığın her litre su için geriye daha fazla miktarda ve çok daha tuzlu yoğun bir su kalıyor.
Peki o nereye gidiyor?
Genellikle yapacak pek bir şey olmadığı için tekrar denize basılıyor. Ama bu yoğun su normal deniz suyundan daha ağır olduğu için dibe çöküyor.
Eyvah.
Aynen. Oradaki hassas ekosistemi, işte deniz çayırları, mercanlar, dipteki canlılar ne varsa resmen üzerini örtüp boğuyor. Oksijeni azaltıyor, biyoçeşitliliğe büyük zarar veriyor. Yani bir sorunu çözerken başka bir sorun yaratıyorsun.
İşte tam bu noktada Oceanwell devreye giriyor sanırım. Çünkü kaynak diyor ki bu iki temel soruna, enerji ve salamura, çok farklı bir çözüm getiriyorlar. Tesisleri karaya değil, okyanusun dibine kuruyorlar.
Evet, fikir gerçekten radikal ama mantığı basit aslında.
Nasıl yani? İlk başta kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor açıkçası.
Yok, temel fizik aslında. Şimdi okyanusun derinliklerine indiğinde ne oluyor? Üzerindeki o kilometrelerce suyun ağırlığı nedeniyle doğal olarak muazzam bir basınç oluşuyor. Hidrostatik basınç diyoruz buna. Her 10 metrede kabaca bir atmosfer artıyor bu basınç. Oceanwell'in yaptığı şey de şu. Arıtma kapsüllerini alıp yüzlerce metre derine okyanus tabanına yerleştiriyorlar.
Yani.
Yani ters ozmoz için gereken o yüksek basıncın önemli bir kısmını karadaki gibi pahalı pompalarla deli gibi enerji harcayarak sıfırdan yaratmak yerine zaten orada var olan doğal basınçtan okyanusun kendi ağırlığından faydalanıyorlar. Neredeyse bedavaya geliyor basıncın bir kısmı.
Vay, bu gerçekten akıllıca doğanın kendi gücünü kullanmak. Peki bu ne kadar fark yaratıyor pratikte? Enerji tasarrufu ne kadar oluyor mesela?
Oceanwell CEO'su Robert Bergstrom'un iddiasına göre, ki kaynakta belirtiliyor, bu yöntemle 1 galon yani yaklaşık 3.8 litre içme suyu üretmek için gereken toplam enerji, karadaki geleneksel tesislere kıyasla %30 ila %40 oranında daha az.
%30-40, bu az bir oran değil.
Hiç değil, bu çok ciddi bir verimlilik artışı demek. Düşünsene, enerji maliyeti yüzünden tuzdan arındırmayı düşünemeyen birçok bölge için bu oyunu değiştirebilir. Hem daha ucuz hem daha çevreci olma potansiyeli taşıyor.
Peki ya o diğer baş belası, salamura atığı? Okyanusun dibinde işlem yapınca o ne oluyor? O da orada birikmiyor mu?
İşte orada da işin rengi değişiyor. İşlem çok derinde yapıldığı için arıtma sonrası kalan tuzlu su, etrafındaki o çok soğuk ve yoğun dip suyuna göre aslında daha az yoğun kalıyor.
Nasıl yani? Tuzluluğu artmıyor mu?
Tuzluluğu artıyor tabii ama derinlerdeki su zaten aşırı yoğun ve soğuk. İşlemden çıkan su ise nispeten daha sıcak olabilir ve içinden tatlı su alındığı için evet daha tuzlu ama çevreleyen suya göre yoğunluğu daha az kalıyor. Bu yüzden karadaki gibi dibe çökmek yerine yukarı doğru yükselip okyanus akıntılarıyla karışıyor.
Anladım. Yani kendi kendine dağılıyor.
Aynen öyle. Karadaki gibi o tabanı kaplayan, canlıları boğan yoğun salamura tabakası oluşmuyor. Çok daha kolay ve çevreye belirgin bir zarar vermeden dağılıp gidiyor.
Peki başka zorluklar yok mu? Mesela deniz canlıları. Sisteme girip zarar görmüyorlar mı ya da sistemi tıkamıyorlar mı?
Güzel soru. Onun içinde bir önlem düşünmüşler. Kaynakta LifeSafe adını verdikleri patentli bir teknoloji kullandıklarını söylüyorlar. Anladığım kadarıyla bu bir tür ön filtreleme veya özel bir membran yapısı.
Ne işe yarıyor bu LifeSafe?
Suyu içeri alırken balık larvaları gibi küçük canlıların ya da başka partiküllerin sisteme çekilmesini veya zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor. Yani hem enerji verimli, hem atık sorunu çözülmüş, hem de biyoçeşitlilik düşünülmüş gibi duruyor kağıt üzerinde.
Gerçekten çok yönlü bir mühendislik çözümü gibi duruyor. Enerji, atık, canlı yaşamı. Peki bu iddialı projeyi nerede hayata geçirecekler ilk olarak? Su çiftliği bir diye bir şeyden bahsediliyor.
Evet, ilk hedefleri çok mantıklı bir yer Güney Kaliforniya.
Kuraklıkla meşhur oralar.
Aynen, yıllardır ciddi su sıkıntısı çekiyorlar. Oradaki ilk büyük ölçekli projeleriyle, yani su çiftliği 1 ile 2030 yılına kadar günde 60 milyon galon tatlı su sağlamayı hedefliyorlar.
60 milyon galon, bu ne kadar litre ediyor?
Yaklaşık 227 milyon litre. Bu, yüz binlerce insanın günlük su ihtiyacını karşılayabilecek devasa bir miktar demek. Bölgenin durumunu düşününce gerçekten çok iddialı ama bir o kadar da gerekli bir hedef.
Kulağa harika geliyor ama genelde böyle büyük yeniliklerde bir ama olur ya. Bu teknoloji her yerde çalışır mı? Herhangi bir kıyıda kurulabilir mi? Mesela bizim Akdeniz Ege kıyılarının her yerine uygun mudur?
İşte gel en kritik noktaya. Maalesef cevap hayır, her yerde olmuyor.
Neden?
Kaynak bunu çok net vurguluyor. Teknoloji tamamen coğrafyaya bağlı. Verimli çalışması için, yani o doğal basınçtan tam faydalanmak için, arıtma ünitelerinin bayağı derine, yüzlerce metreye inmesi lazım.
Bunun için ne gerekiyor?
Bunun için de okyanus tabanının kıyıya çok yakın bir yerde aniden hızla derinleşmesi gerekiyor. Yani deniz, kıyıdan uzaklaştıkça yavaş yavaş değil de sanki bir uçurum gibi dik bir açıyla derinleşmeli. Jeologlar buna dar kıta sahanlığı diyor.
Anladım. Sığ ve yavaş derinleşen yerlerde işe yaramıyor yani.
Aynen öyle. Kaynakta da örnekler verilmiş. Güney Kaliforniya, Akdeniz'in bazı bölgeleri, belki İtalya, Yunanistan'ın bazı dik kıyıları olabilir ve Güney Amerika'da Şili kıyıları gibi yerler. Ama kıta sahanlığının geniş olduğu, denizin yavaş yavaş derinleştiği yerler, mesela Kuzey Denizi kıyıları veya bizim Karadeniz kıyılarımızın çoğu bu teknoloji için uygun değil. Bu en büyük kısıtlama.
Yani bu teknoloji bir sihirli değnek değil, daha çok doğru coğrafyaya sahip, şanslı bölgeler için bir umut ışığı olabilir. Peki, bütün bunları toparlarsak, Oceanwell şu anda ne aşamada? Bu fikir ne kadar hayata geçmiş durumda? 14 milyon dolar yatırım toplamışlar ama bu yetiyor mu böyle işler için?
Şöyle diyelim, şirket daha yolun başında sayılır. 2019'da kurulmuşlar, evet. Yaklaşık 14 milyon dolar yatırım almışlar. Ama tabii deniz altına devasa tesisler kurmaktan bahsediyoruz. Bu 14 milyon daha çok teknolojiyi geliştirme, pilot denemeler yapma aşaması için bir başlangıç sermayesi gibi duruyor.
Anladım. Daha çok yol var yani.
Kesinlikle. Büyük ölçekli ticari projeler için çok daha büyük yatırımlar gerekecek. Hedefleri ise 2028 yılına kadar teknolojiyi ticarileştirmek. Yani satılabilir, güvenilir, uygulanabilir hale getirmek istiyorlar.
Peki ya başarılı olurlarsa?
Eğer bu hedefe ulaşırlar ve o Güney Kaliforniya'daki su çiftliği bir gibi ilk projeleri teknik ve ekonomik olarak başarılı olursa, o zaman evet, bu denizaltı kapsülleri dünyanın su sıkıntısı çeken belirli bölgeleri için gerçekten önemli bir alternatif olabilir. Hem daha ekonomik hem de çevreye daha duyarlı bir tatlı su kaynağı. CEO Robert Bergstrom'un kaynakta geçen bir sözü var, durumu iyi özetliyor bence. Su, yerini hiçbir şeyin tutamayacağı nadir şeylerden biridir. Çok çok büyük bir belaya doğru gidiyoruz ve bu soruna bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Oceanwell'de bu çabanın bir parçası işte. Ama tekrar altını çizelim, her derde deva bir çözüm değil, belirli yerler için umut veren bir teknoloji.
Pekala. O zaman bu konuştuklarımızdan çıkardığımız ana noktaları senin için bir özetleyelim mi? Oceanwell'ın temel yeniliği neydi kısaca?
Temel yenilik, bildiğimiz ters ozmoz teknolojisini alıp okyanusun yüzlerce metre altına taşımak. Amaç, enerji maliyetini ve çevreye verdiği zararı azaltmak için doğanın kendi basıncından faydalanmak.
Ve bunun bize sunduğu somut faydalar neydi? Öne çıkanlar?
İki tane çok net fayda var. Bir, karadaki tesislere göre %30-40 arası potansiyel enerji tasarrufu. Bu hem para hem de daha az karbon salımı. İki, o dertli salamura atığı sorunu. Derinlerde işlem yapınca bu atık doğal yollarla dağılıyor, çevreye zarar vermiyor. Bir de tabii o LifeSave ile deniz canlılarını koruma iddiası var.
Ama bir de fakatı vardı. En büyük engel, en büyük kısıtlama neydi?
Kesinlikle coğrafi bağımlılık. Her yerde çalışmıyor. Denizin kıyıya yakın ve hızla derinleştiği, yani o dar kıta sahanlığı dediğimiz özel yerlere ihtiyaç duyuyor. Bu da uygulanabileceği alanları bayağı sınırlıyor maalesef.
Anlaşıldı. Son olarak şirketin durumu ve yakın hedefi neydi?
2019'da kurulmuş, yaklaşık 14 milyon dolar toplamış bir girişim. Hedef 2028'de teknolojiyi ticari hale getirmek. İlk büyük uygulama alanı da Güney Kaliforniya olacak gibi görünüyor. Başarılı olursa o belirli bölgeler için gerçekten fark yaratabilir.
Evet, bugün Oceanwell'in okyanusun gücünü kullanarak su kıtlığına, en azından belirli bölgeler için bir çözüm bulma çabasını inceledik. Temel fizik kurallarını alıp günümüzün acil bir sorununa yaratıcı bir şekilde uygulamak gerçekten etkileyici.
Kesinlikle öyle. Yani yerleşik, çözümü zor gibi görünen sorunlara ne kadar farklı açılardan bakılabileceğini gösteriyor. İlham verici bir örnek. Ama tabii o coğrafi sınırlamalar bize şunu da hatırlatıyor. Su kıtlığı gibi böyle küresel karmaşık sorunların genelde tek bir sihirli çözümü olmuyor.
Doğru. Her yere uyan tek bir formül yok.
Aynen. Çözümler genellikle yerel koşullara, coğrafyaya, ekosisteme, hatta toplumun ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmek zorunda kalıyor.
Çok haklısın. Ve bu da bizi biraz daha düşünmeye iten bir soruyla baş başa bırakıyor aslında. Şimdi kaynak da dedik ya, bu teknoloji şu an için denizin kıyıya yakın, hızla derinleştiği dar kıta sahanlığı olan yerlerde ideal. Peki iklim değişikliğinin etkilerini, özellikle de deniz seviyesinin yükselmesini düşünelim. Bugün bu teknolojiyi mümkün kılan o hassas kıyı coğrafyası, deniz tabanı şekilleri gelecekte nasıl değişir acaba? Yani 10 yıllar sonra bugünün ideal dediğimiz yerleri hala ideal olacak mı? Yoksa bu değişen coğrafya, Oceanwell gibi derin su çözümlerinin nerelerde işe yarayacağını tamamen yeniden mi belirleyecek? Ne dersin? Bir sonraki derinlemesine incelememize kadar merak etmeye ve sorgulamaya devam et.